Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytini andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Azer 1399, Hicri Kameri 1 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimli 16 Aralık 2020 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 2020 yılında Irak ve din ile ilgili sorular ve cevapları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve Rusya parlamento ilişkilerinin geliştirmesine vurgu yaptı. İran Merkez Bankası Başkanı, Amerika'nın İran'ın korona aşısı alımını engellediğini söyledi. Amerikan Enerji Bakanı, Washington'un İran'a maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri, Amerika'nın Türkiye yaptırım kararının üzücü olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen'e acil mali yardım çağrısında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov ve Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin, ikili ilişkileri, parlamento işbirliğini ve bölge ile dünyadaki gelişmeleri ele aldılar. Galibov, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile yaptığı telefon görüşmesinde İran Meclisi'nin iki ülke parlamentolar arası işbirliğini daha da arttırmaya hazır olduğunu belirterek, iki ülke parlamentolarının ikili ilişkilerin gelişmesi ve güçlendirilmesinde çok iyi rol oynamaları gerektiğini söyledi. İran Meclis Başkanı, iki ülke meclis başkanları arasında yakın istişareleri ve görüş alışverişlerini işaretli, uygun zamanda Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Rus yetkililerle yakından görüş alışverişinde bulunmak istediğini dile getirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde Rusya Duma Meclis Başkanı da iki ülke parlamentolar arası ilişkileri ve işbirliğine önem verdiklerini belirterek, Rusya hükümeti ve parlamentosu İran'la siyasi, parlamento, iktisadi, kültürel, turizm ile diğer bölgesel ve uluslararası meselelerde ilişkilerini geliştirmeye ve kalkındırmaya hazırdır dedi. Rus yetkili Galibov'un Moskova'yı ziyaret etmek istemesinden de memnuniyetini belirterek, yakın bir zamanda İran ve Rusya parlamentolar arasında 3. Ortak Yüksek Komisyon oturumunun düzenleneceğini bildirdi.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Amerika tarafından düzenlenen para mekanizmasının korona aşısı alımı için para transferinin imkansızlaştırdığını böylece aşı alımının gerçekleşmesini engellediğini bildirdi. Himmeti yaptığı açıklamada İran'ın yurt dışında mali kaynaklarının olduğunu ve korona aşısı alımı için bu kaynakları kullanmak istediğini, hangi kaynağın kullanılması gerektiğine de kendisinin karar vereceğini söyledi. Himmeti Amerika'nın İran'la bağlantılı bankaların Amerika tarafından cezalandırılarak milyarlarca dolar ödemeye mahkum edildiklerini belirterek, yabancı bankaların para transferi için Amerikan Hazine Bakanlığı'nın iznini istediklerini söyledi. Himmeti Amerika'nın gıda ve ilaç temininin yaptırım dışında olduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığını, Amerika'nın bankaları büyük miktarlarda cezalar uyguladığından dolayı bankaların bu işlemleri bile yapmaktan çekindiklerini söyledi. Amerika'nın tüm ambargolarının gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Himmeti, Trump yönetiminin İran'a uyguladığı zorbalık ve azami baskı çerçevesinde tüm uluslararası hukuk kurallarını ayaklar altına alarak İran'ın tüm bankaları ve Merkez Bankası'nı da yaptırım listesine eklediğini söyledi.
Dünya Şii Araştırmalar Meclisi, uluslararası bilim ve eğitim kurumlarına yaptırım uygulanmasını, özgürlük, demokrasi ve insan haklarından dem vuran küresel emperyalizmin iddialarının ne kadar yalan olduğunun bir kanıtı olduğunu bildirdi. Dünya Şii Araştırmalar Meclisi yayınladığı bildiride 60 ülkede bağımsız temsilcilikleri olan El Alemiye El Mustafa Camiası'nın Amerika tarafından yaptırım listesine alınmasını kınarken, üniversiteler, ilmi araştırma ve öğretim merkezlerinin camianın ilerlemesini, yeteneklerin eğitilmesindeki çok önemli rolü vardır ve bu da sadece bir veya birkaç ülkeyle sınırlı değildir ve onların ortaya çıkması bütün insanlığa hizmettir ifadesine yer verdi. Bildirdi El Alemi El Mustafa Camiası'nın dünyada en iyi üniversiteler ve araştırma merkezlerinden sayıldığına temasla, bu üniversitenin öğrencilerinin dünyanın herhangi bir yerinde İslam ümmetinin birliğinin ve bütünlüğünün destekleyicileri ve öz Muhammed'i İslam bayrağı altında kalıcı dünya barışının ve gerçek adaletin habercileri olduklarına yer verildi. Bildirdi üniversiteye yönelik Amerika'nın yaptırımı kınanırken bu yaptırımın insanlık ve hukuk dışı olduğuna yer verildi.
Amerikan Enerji Bakanı Washington'un İran'a yönelik baskı ve yaptırımlarının devam ettiğini vurguladı. Amerikan Enerji Bakanı dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamaları tekrarlarken Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı siyasetine devam edeceğini duyurdu. Amerikan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018 tarihinde kanun dışı bir şekilde çekilmesinin ardından İran'a baskı uygulamak için kapsamlı bir kampanya başlattı. Trump, İran aleyhinde bu tür baskılarla İran'la Amerika'nın çıkarlarına hizmet edecek daha iyi bir nükleer anlaşmanın imzalanmasını hedefliyordu. Ama İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı siyaseti sonucu Trump bu hedefinde yenilgiye uğradı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Umman'a yaptığı son ziyaretine temas ettiği açıklamasında, hayali toplantılardan bahseden hikaye anlatanların mevcut şartları tam olarak anlamadığı görülüyor dedi. İran'ın haberine göre Irakçı, sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı yazıda şu açıklama yaptı. Geçen hafta 2 günlük Kabil ziyaretinden sonra İran ve Umman arasında stratejik müşavere komitesinin 7. oturumu için Umman'a 4 saati içeren bir ziyaretim oldu. Irakçı söz konusu ziyaretinin son derece yoğun ve faydalı geçtiğini belirterek, Fars Körfezi ülkeleri arasında Umman'ın her zaman ayrı ve özel bir yerinin olduğunu söyledi. Irakçı, hayali toplantılardan bahseden hikaye anlatıcılarının mevcut şartları tam olarak anlamadığı görülüyor dedi. Dünden itibaren Telegram gibi bazı sosyal paylaşım sitelerinde Irakçı'nın Umman'a ziyaretten hedefinin Amerika seçimlerini kazanan Biden'in bir temsilcisiyle görüşmek olduğu iddia edilmişti.
Amerikan terörist güçleri tarafından Bağdat Havalimanı yakınında şehit edilen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, İran halkı açısından Trump ve Biden arasında bir fark yok dedi. Zeynep Süleymani dün Russia Today haber sitesine yaptığı açıklamada Trump ve Biden birbirine benziyor. Aynı politikayı takip ediyor. Trump babamın öldürülmesini emretti. Biden onu destekledi. Bu yüzden aralarında bir fark yok dedi. Zeynep Süleymani Biden'ın IŞİD terör örgütünün oluşumu hakkında konusunda eski Amerikan Başkanı Obama ile aynı görüşte olduğunu da hatırlattı. Şehit Süleymani kızı Trump ile Biden'ın aynı düşünce ve yaklaşıma sahip olduğunu, hiçbirinin diğerinden daha iyi olmadığını vurgulayarak İran'ın Amerikan devletinin politikalarıyla sorunu olduğunu, bu yaklaşımın değişmeyeceğini vurguladı. IŞİD teröristleriyle mücadelede babasının cesaretine atıfta bulunan Zeynep Süleymani, şehit Süleymani teröristlerle tüm halk için savaşı sadece Yemen, Suriye, Lübnan, İran ve Irak için değil, herkes için savaştı dedi. Zeynep Süleymani, babam işini iyi yaptı ve bu Amerikalıları kızdırdı diyerek şehit Süleymani'nin Batı Asya bölgesindeki tüm Amerikan komplolarını yenilgiye uğrattığını söyledi. Zeynep Süleymani ayrıca, babamı öldürdükten sonra Amerika her şeyin duracağını düşündü. Ama onlar yanılıyorlar. General Süleymani'nin ölümüyle her şeyin biteceği konusunda çok yanılıyorlar. Bu sadece daha başlangıç dedi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları, COVID-19'un ulaştırma alanındaki etkisinin azaltılmasına yönelik olarak video konferansı düzenledi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, dün oturum kapsamında yaptığı konuşmada, koronavirüsünün yayılmasının ulaşım, ticaret ve diğer konularda büyük etkisi oldu. Bu nedenle bu etkileri azaltmak için ECO üyeleri olağanüstü bir toplantı yapmaya karar verdi, dedi. Ademnejad söz konusu toplantıya bakanlık düzeyinde 8 üye ve bakan yardımcısı düzeyinde 2 üyenin katıldığını bildirirken, ECO üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları sanal toplantısında COVID-19'un ulaşımdaki etkilerini azaltmak için sağlık protokollerini nasıl uygulayacağına dair çeşitli konular ve bu alandaki deneyimleri ele aldılar, görüş alışverişinde bulundular, dedi. İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'nun 10 üyesidir.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi son 8 ayda dünyanın 53 ülkesine İran'dan 192 tonu aşkın safran ihraç edildiğini ve bunun döviz getirisinin 117.511.000 dolar olduğunu söyledi. Safranın İran'ın önemli ve değerli tarım ürünlerinden olduğunu belirten Latifi, bu ürünün her zaman yüksek ihracat kapasitesine sahip olduğunu söyledi. İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü, safranın açık, toz ve 30 gramın altında ve üzerinde ambalajlarla ihraç edildiğini söyledi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Avrupa Birliği zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Birliği zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye olarak Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını bildiren Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığına, ancak Yunan tarafın sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığına ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığına dikkat çekti. Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi Avrupa Birliği tarafından sorumlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. Bu arada Avrupa Birliği'nden bir yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel'in dünkü telefon görüşmesinde iletişim kanalını açık tutmak üzere mutabık kaldıklarını bildirdi. Avrupa Birliği yetkilisinin verdiği bilgiye göre Michel de gerginliğin düşürülmesinin kalıcı olması ve derinleştirilmesinin önemine vurgu yaparak Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasının önemini işaret etti.
NATO Genel Sekreteri Amerika'nın S-400 satın alması sebebiyle Türkiye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum dedi. NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olduğumuz için üzüntü duyuyorum diyen NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri şöyle dedi, bu milli bir karardır ancak S-400 sistemi NATO sistemleriyle uyumlu değil. Bunlar NATO'nun hava ve füze savunma sistemiyle entegre edilemez. Buna yönelik endişemi ifade etmiştim. Aynı zamanda Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum.
CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz, Amerika'nın S-400 alımı nedeniyle Türkiye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak Amerika'nın yaptırım uygulama kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz diyen Çeviköz, söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemen kararıdır. O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi dedi. Bu arada Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Amerika'nın hasımlarına yaptırım yoluyla karşı mücadele yasası gereğince Türkiye'ye uygulayacak yaptırımlara ilişkin bir açıklama yaptı. Bursalı özetle şu ifadeleri kullandı. Yaşanan adı sürecin özetidir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en büyük düşmanıdır. Amerika'nın Türkiye'yi hasım olarak ilan etmesi yeni değildir. Malumun ilanı yapılmıştır dedi.
Kocaeli merkezi 4 ilde Fethullah örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Bilindiği gibi Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da başarısız askeri darbe girişiminin ardından bu kalkışmadan Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in liderliğindeki Gülen grubunu sorumlu tutan Türkiye hükümeti o tarihten bu yana bu gruba yönelik tutuklama operasyonlarını sürdürüyor.
Irkçı rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Siyonist rejimin casusluk ve terör örgütü Mossad'a mevcut başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı. Terör rejimi başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu Mossad'ın başkanını değiştirdi. Mossad başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekli ayrılacağı vurgulanan açıklamada yerine yardımcısı Segin'in getirileceği ifade ediliyor.
Bu arada İsrail'li askeri uzmanlar Hizbullah'ın füze gücünü itiraf ederlerken, Hizbullah ile herhangi bir savaş veya çatışma konusunda uyarıda bulundular. Siyonist gazetelerden Jerusalem Post, bir İsrail'li asker tarafından yazılan bir rapora temasla, Hizbullah'ın gelecekteki herhangi bir savaşta askeri gücünün bilinen bir gerçek olduğunu, Hizbullah'ın gelecekteki herhangi bir savaşta İsrail'in işgalindeki bölgelere günde 4000 füze atacak güçte olduğunu yazdı. Yazıda Hizbullah'ın askeri gücünün 2006'daki savaşla mukayese edilemeyecek kadar arttığı, Hizbullah'ın füze sayısını 170 bine çıkardığı, bu füzelerin kısa menzilli, uzun menzilli gibi değişik füzeler olduğunu ve bunların İsrail'in her tarafını vurabilecek güçlü olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen buhranının son bulması için tarafların 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'da bir araya getiren Stockholm Anlaşması'nın 2. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildirdi, dünyadan Yemen'e acil mali yardım istedi.
Amerika'da Demokrat Senatör Bernie Sanders attığı tweette 10 milyonlarca Amerikalının koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarının beslenme ihtiyacını temin edemediğini yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'da siyasetinin çok taraflılık ve ilişkilerin dengeli gelişmesi ilkeleri etrafında. İran İslam Cumhuriyeti komşularıyla iyi düzeyde ilişkiler düzenlemek istiyor. Bu yüzden dış siyasetteki önceliklerine uygun olarak ilişkilerin dengeli olarak gelişmesine ve çok taraflılığına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda İran ile Umman arasındaki 7. Stratejik Danışmanlık Oturumu, İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı ve Umman Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İşler Yardımcısı Halife bin Ali El Harasi'nin eş başkanlığında pazartesi günü Maskat'ta düzenlendi. Oturumda farklı alanlarda ikili ilişkilerin gelişme yolları hususunda görüş alışverişi yapıldı. İki taraf bölge gelişmeleri hususunda konuşup ihtilaflarında diyaloglar üzerinden çözülmesine vurgu yaptılar. Tecrübeler ise kolektif çıkarların sırf işbirliği ve anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini açıkça göstermiştir. Çünkü düşmanlık yapmak ve çatışma çıkarmak bölge ülkeleri arasında ihtilafların sürmesine yol açıp sırf müdahale eden yabancıların lehine olacaktır. Amerika ise özellikle de son 4 yılda İran'ı tehdit gösterme projeleri çerçevesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyarlarca dolar silah satarken özellikle Fars Körfezi'nin güney ve kuzey kıyıları arasındaki ülkelerin ihtilaflarını körüklemek suretiyle sadece kendi gayrimeşru çıkarlarını sağlamaya çalışmıştır. Bu hasmane siyasetin bileşimi ise Amerika'nın bölgede askeri varlığını sürdürmesi ve gerilimleri körüklemesinden güttüğü stratejik amacın bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında işbirliklerin oluşmasını engellemek ve Amerika'nın askeri varlığına bağımlılığı artırmak olduğunu gösteriyor. Aslında Amerika askeri varlığının güvenliğe eşit olduğunu iddia ediyor. Maalesef kimi bölgeler, aktörler de riyakar ve ikiyüzlü siyasetleri ayrıca terörizmi desteklemelerinden ötürü bölgede güvensizlik, istikrarsızlık, savaş ve radikalizmin körüklenmesine yol açmışlardır. İranlı eski diplomat ve siyasi meseleler uzmanı Kasım Muhib Ali, İran'a karşı Siyonist gerici Arap koalisyonunun oluşturmasına değinerek şöyle diyor: Siyonist rejim İsrail, Suudi Arabistan ve Trump yönetiminin Pompeo gibi bazı unsurları bölgede yeni krizler ve gerilimler yaratmakla ilgileniyor. Bu ülkeler Amerika'nın nükleer anlaşmaya döneceğinden ve İran'la Amerika'nın yeni bir anlaşmaya varacağından endişe ediyorlar. Bu nedenle amacı nükleer anlaşmayı yok etmek, bölgedeki gerilimi devam ettirmek olan bir koalisyon kurdular. Çünkü bu durumun devam etmesi onların taleplerini ve çıkarlarını karşılayacaktır. Bölgedeki durum ise bir takım köklü değişikliklerin gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu değişiklikler çok taraflılığın zeminini güçlendirecektir. İran İslam Cumhuriyeti sürdürülebilir güvenliğin ve bölgesel kalkınmanın ancak komşuların işbirliği ve toplu katılımıyla sağlanacağına inanmaktadır. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2019 oturumunda Hürmüz Barış Planı sunmuş. Bu planın detaylarını Fars Körfezi kıyısı ülkeleri ve Irak dahil 6 ülkeye göndermişti. Bu planın amacı Fars Körfezi ülkeleri arasında ve Hürmüz Boğazı'nda barışı, istikrarı ve kalkınmayı sağlamak, karşılıklı anlayış ve barışçıl ve dostane ilişkileri kurmaktır. Öneri Tahran'ın Fars Körfezi'nde İstikrar ve güvenliği teşvik etmek için bölgesel bir yaklaşım dahilinde çok taraflı fikirlere sahip olduğunu gösterdi. Bu stratejik ilkeyi vurgulayan İran ve Umman, yeni uluslararası şartlar bağlamında bölgesel konularda diyalog ve istişarenin bölge ülkeleri arasında anlayış düzeyini artırmaya yardımcı olabileceği konusunda hemfikir. Umman dış siyasetinde bölgesel ihtilafların azaltılmasında oynadığı etkili ve yapıcı rol İran tarafından defalarca övüldü. müzakereler düzeni artırmak, karar almak, iki ülke ilişkilerinin tüm alanları için yol haritası belirlemek hedefiyle İran ve Umman arasında gerçekleşen stratejik danışmanlık komiteleri oturumları ise bu açıdan büyük önem taşıyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in seçiciler kurulu tarafından başkan olarak seçilmesi etrafında. Haftalar süren siyasi ve hukuki tartışmalar ve kargaşaların ardından nihayet Amerika Seçiciler Kurulu delegeleri Demokrat Başkanlık adayı Joe Biden'i gelecek Amerika Başkanı olarak seçti. Ülkedeki 50 eyalette Seçiciler Kurulu'nu oluşturan 538 delege 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından ülkenin başkan ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere 14 Aralık Pazartesi günü toplandı. Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında ikinci aşama olarak öne çıkan seçiciler kurulu seçimlerini delegeler başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullandı. Bu oylamada toplam 538 delegeden beklendiği gibi 306'sı Joe Biden'e ve geri kalan 232 delegede Donald Trump'tan yana oyunu kullandı. Bu kararla Amerika'nın 46. başkanı Joe Biden olarak seçilmiş oldu. Buna rağmen Donald Trump hala seçimlerin sonuçlarını kabul etmekten kaçınıyor ve aldığı yenilgiyi kabullenmiyor. Amerika Başkanı Trump, Biden'in delegeler tarafından onaylanmasının ardından attığı tweette bir kez daha geçen Kasım seçimlerinin sahteciliklerle dolu olduğunu ve öne sürdü ve Kongre Cumhuriyetçilerinden seçimlerin sonuçlarını değiştirmelerini istedi. Ancak Amerika Temsilciler Meclisi demokratların kontrolünde olduğundan dolayı Kongre'nin seçiciler kurulu delegelerinin oylarını iptal etmesi mümkün görünmüyor. Buna paralel olarak bazı cumhuriyetçiler bile Trump'ın başkanlık seçimlerinin sağlığını ve doğruluğunu sorguya çekmesinden öfkelidirler. Bu çerçevede Trump'ın ve parti liderlerinin seçimlere yönelik tutumları yüzünden Cumhuriyetçi Parti'den istifa eden Temsilciler Meclisi üyesi Paul Michel, "Başkanlık için siyasi adayların seçim sistemimize böyle davranmaları kabul edilemezdir. Sanki biz 3. dünya ülkesiymişiz gibi davranmak güveni iyice sarsacaktır." değerlendirmesi de bulundu. Halihazırda Amerikan siyasi ortamında var olan başlıca soru, halen görevde olan Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti liderlerinin sonunda Biden'in zaferini onaylayıp onaylamayacaklarıdır. Tabii ki Trump ve Cumhuriyetçi liderler yenilgiyi kabul edip etmese de Joe Biden 20 Ocak 2020'de başkanlığa başlayacaktır. Ancak seçim gerginliği Biden iktidara gelene kadar devam ederse bir sonraki Amerika yönetimi oluşacak derin krizleri aşmak için birçok engelle karşılaşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda koronavirüs salgınının neden olduğu sağlık krizi, ekonomik kriz ve son olarak da beyaz derili olmayanlara yönelik polisin ırkçı ve şiddetinin neden olduğu kimlik krizi dahil üç büyük krizle karşı karşıyadır. Şimdi de koronavirüs salgını 16 milyondan fazla Amerikalıyı enfekte etmişken yaklaşık 300 bin kişi ölüme sürüklemiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz, 10 milyonlarca Amerikalının işini kaybetmesini ve geçim kaynaklarının kesilmesi ve sürekli hükümet fonuna bağlı hale gelmesine yol açmıştır. Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti arasında yaşanan seçim ihtilafları devam ederken, bir sonraki yönetim önümüzdeki 100 gün içinde 100 milyon Amerikalıyı aşılamak, işsizlik sigortasını sürdürmek ve ekonomiyi canlandırmak için hükümet fonları tahsis etmek gibi en acil programlardan bazılarını uygulamak zorunda kalacaktır. Aslında Amerika'yı çok daha zor günler bekliyor, zira önümüzdeki haftalarda Senato, kabine üyelerinin de aralarında olan gelecek hükümetin birçok üst düzey makamları hususunda karar alması bekleniyor. Bu durum, Amerika'da seçimlerin ardından yaşanan süreçte siyasi huzurun sağlanmasına yönelik güveni azaltmış ve Amerika toplumunu da teyakkuzda kalmaya zorlamıştır. Bu durum ise Amerika'nın krizlerine bir yenisini ekleyebilir. Böylece Amerika'nın durumu daha da vahimleşebilir.
Müzik Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Hazar 1399, Hicri Kameri 1, Cemadül Evvel 1442 ve 16 Aralık 2020 Çarşamba. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Hazar 1370'te İran'ın eski petrol bakanı Şehit Tondguya'nın naaşı 11 yılın ardından Irak'tan İran'a geri getirildi. Muhammed Cevat Tondguyan Hicri Şemsi 1329'da Tahran'da dünyaya geldi. Şehit Tondguya'nın eğitimini bitirdikten sonra siyasi hayata ayak bastı ve İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra nizam çizgisine girdi ta ki Şehit Recai hükümetinde petrol bakanı oldu. Bu olaydan sonra İran'ın güneyindeki petrol tesislerini ziyaret etmesi sırasında birkaç petrol bakanlığı yetkilileriyle beraber Irak'ın basçı güçlerince esir alınan Tondguyan esareti boyunca en ağır işkencelere maruz kalması neticesinde şehit düştü. Şehit Tondguyan'ın pak naaşı nihayet 11 yılın ardından İran'a iade edildi. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Azer 1368'de İranlı fakih Ayetullah Seyyid İsmail Esfiyai Şindabadi vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra Tebriz'deki dini ilimler havzasına giren Ayetullah Seyyid İsmail Esfiyai Şindabadi ardından Tebriz dini ilimler havzasında yüksek mevkilere ulaştı. Ayetullah Esfiyai bunun ardından ders vermeye başladı ve halkı aydınlatmaya çalıştı. Ayetullah Esfiyai ömrü boyunca Tebriz kentinde mezhebi ve sosyal alanlarda yaptığı yoğun çabalar ve faaliyetlerin ardından Kutsal Kum kentine gitti. Ayetullah Şindabadi Kum kentinde Ehl-i Beyt'e duyduğu aşktan dolayı bereketli ömrünün sonuna kadar ders vermek, Kur'an-ı Kerim tefsiri ve telifi gibi alanlarda faaliyet yürüttü. ...983 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadül Evvel 459'da İranlı ünlü şair ve edip Şerifettin Halet Fini Kaşani dünyaya geldi. İran'ın Kaşan kentinde yaşayan Kaşani, önde gelen bilim adamı ve Selçuklu dönemi veziri olan Hacı Nizamülmülk'a büyük bir ilgi duyardı ve onun ölmesinin ardından devlet memurluğundan çıkarıldı ve daha sonra Basra'ya gitti ve orada araştırmaya başladı. Kaşani Selçuklular döneminde vezirlik görevi sırasında yaşamı konusunda bir kitap yazdı. Bu kitap Farsça nesir kalıbının en iyi örneği sayılırdı. ...231 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadül Evvel 1211'de Müslüman yetenekli şair Uzri lakaplı Şeyh Kazım Tamimi Bağdadi 80 yaşında Irak'ta vefat etti. O Hicri Kameri 1143'de Bağdat'ta ilim ehli ve edip bir ailede dünyaya geldi. Eğitimini Bağdat vardından Kutsal Necef Eşref kentinde sürdüren Bağdadi, tarih, tefsir, hadis ve felsefe dallarında büyük yeteneğe sahip oldu. Şiir söylemeye büyük ilgi duyan Bağdadi'den günümüze şiir divanı geri kalmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücret gerçeği 1. Ülkede 10 milyon civarında işçi gittikçe ortalama ücrete dönüşen asgari ücretle çalışıyor.
Yeni Asya.
İşsizin ekmek parası da vergiye.
Star.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili vekili. Darbe beklentiniz mi var?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 14 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde en çok da Cumhur İttifakı sevindi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Meclisi Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Partililerin aday olabilecek misin diye laf atmasına benim aday olup olmayacağımı size mi söyledi demesi Cumhur İttifakı'nı memnun etti. Memnuniyetlerini de müjde olarak dile getirdiler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok müjdeli bir konuşma oldu derken, genel kurulda partisi adına konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa, ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz diye değerlendirmede bulundu diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa partisi içinde ülkemiz içinde isabetli olur demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü Cumhur İttifakı'nda büyük yankı bulurken, bu benim tek başıma karar verebileceğim bir konu değil, Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz sözünden sonra Cumhur İttifakı'nın sevinçleri kursaklarında kalmışa benziyor. Geçtiğimiz seçimlerde iki ittifak seçimlere katılmıştı. Birisi Cumhur, diğeri Millet İttifakı'ydı. Seçimlerden bu yana hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı yerine hep Zillet İttifakı demeyi tercih ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Erdoğan seçim öncesi bu ittifakı ağır söz ve yakıştırmalarla da eleştirmişti. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili sözlerini değerlendirirken, Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı diye bu yakıştırmayı devam ettiriyor. Oysa bu ittifaka oy veren milyonlarca insan var. Bu yakıştırma en başta bu insanlara karşı bir ayrıştırma ve kutuplaştırma olmuyor mu? Şimdi birisi kalkıp Cumhur İttifakı'na Cumhur İttifakı dese yakışık alır mı? Elbette almaz. İYİ Parti İP dedikten sonra Cumhur İttifakı'na davet ederken adı birden İYİ Parti oluvermişti. Akşener tarafından teklif kabul edilmeyince tekrar İP oluverdi. Bu dönüş o dönemde kamuoyunda nasıl olumlu karşılandı ise bu Zillet İttifakı sözü bir daha kullanılmasına iyi bir adım olmaz mı?
Remzi Özdemir 14 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankacılıkta taşeronlaşma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen hafta ilginç bir düzenleme imza attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin 7. fıkrasında yapılan değişiklikle destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz konusu yönetmeliğe dahil edildi. Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise pazarlama faaliyetleri otobayilerinde ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde çağrı merkezleri kullanılarak ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bu, bankaların mevduat ve fon satışı hariç tüm işlemleri dışarıdan satın alabileceğini ifade ediyor. Daha da Türkçesi, bankacılık sektöründe taşeronlaşmanın önü açılıyor. Aslında BDDK bankacılıkta taşeronlaşmanın önünü çoktan açmıştı, ancak sınırlıydı. Bankalar sadece mutfak hizmetleri, güvenlik ve ATM makinalarının bakımı, para taşıma işini taşerona bırakmışlardı. BDDK şimdi bu uygulamayı daha da genişleterek mevduat ve fon satışı hariç tüm hizmetleri ekledi. Kredi kartını herhangi bir kuruluş yine herhangi bir banka için satacak. Otomobil, emlak ve ihtiyaç gibi kredileri verecek. Aklınıza gelen her şeyi yapacak. Bu satışlarda bankalar neden binlerce kişiyi çalıştırsın ki? Onların sosyal güvencesi, yemeği, servisi, sağlık sigortası ve dahası personel davalarıyla uğraşmayacak. Bir yıllık anlaşma yapacak ve tüm hizmetleri satın alacak. Daha az şube ile, daha az personel ile işleri yürütecektir. Kârlarına kâr katacaklar. Ya bankalarda çalışan bankacılar ne olacak? Elbette ki bankalar bu yıllarını vermiş banka emektarları, bankacıları evlerine gönderecek. Bir ülkede çalışan ancak bu kadar değersiz olabilir. Aslında bu Türkiye'de yeni olan bir şey değil. AK Parti ile Türkiye her alanda taşeronlaşmayı tanıdı. Adam devlet ihalesine giriyor ve inşaat yapacak. Kendisi yapmıyor, bir de ayrı ayrı taşeronla anlaşıyor. Elini taşın altına koymadan, kimsenin sorumluluğunu almadan, emek üzerinden milyarlar kazanıyor. Böyle bir şey oluyor mu? Evet, oluyor. AKP'nin hep sık sık dile getirdiği yeni Türkiye kavramında oluyor. Bankacılık sektöründe taşeronlaşmanın getireceği sorunlar elbette çok tartışılacaktır. Ama bir ülke hangi mantık ile bankacılık sektörünü taşeronun vicdanına ve güvenine teslim ediyor, önce bu konuşmalıdır. BDDK'nın bu kararı ile 2020 yılında binlerce bankacı işsiz kalacaktır. İşsiz her bankacı aslında bir insanlık dramıdır. Yıllardır bankacılık sektörünü yazıyorum. Bu sektörde yaşanan baskı, mobbing ve insanlık dışı muameleyi, tek bir Allah'ın kulu çıkıp da bu sektör çalışanlarına yönelik bir düzenleme yapmadı. Çıkan tüm düzenleme yabancıların kontrolündeki bankaların lehine olanlar. Tıpkı son düzenleme gibi.
Akın Aydın 14 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde hükümet ihtiyaç sahiplerinin yanında başlıklı yazısına yer veriyor. İçeride sorun yok. Bütün olumsuzluklara rağmen istikrarlı yükselişimiz devam ediyormuş. Hatta Aile Bakanımız meclisin orta yerinde yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı dedi. Hatta iktidar partili bir belediye meclis üyesi aç insan tabirine isyan ederek biz şu anda 120 devletle şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya. Kim aç? Arkadaşlar, bana aç insanı gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını göreceğim dedi. Olay budur, açlık filan yok bu ülkede diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sadece ve sadece 590 bin ailenin tenceresi kaynamıyor. Çünkü borçlarından dolayı doğalgazlarını kesmişler. 123 bin aile, yani yaklaşık yarım milyon insan da bu kış gününde ısınamıyor. Neden mi? Onların da borçlarından dolayı elektriklerini kesmişler. Samsun'da 45 yaşında işsiz bir insanımız eline iş aş yazarak kendini boynundan asıp intihar etmiş. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 41 yaşındaki bir başka vatandaşımızın sosyal destek kapsamında verilen 1000 liralık yardım parasına kredi kartı borcundan dolayı bankalar icra yoluyla el koymuş. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Furkan Celep, sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten bir gönderi paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş. Gebze ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Levent Akar, borçlarını ödeyemediği ve geçinemediği için iş yerinde yaşamına son vermiş. Hatay'da bir vatandaş valilik önünde "çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş. Ülkemizde her yıl 3000'den fazla intihar vakası gerçekleşiyor ve bunların yarısından fazlası ekonomik nedenlerdenmiş. Neden? Çünkü Sayın Erdoğan ekonomik sıkıntı çeken ülkelere destek vermeye çalışıyor. Aile ve Çalışma Bakanımız ise zaten yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı diyor. Sen ne diyorsun arkadaşım?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parstoday Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2020 yılında Irak.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında dünyada yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Irak'ın en önemli gelişmelerini kısaca gözden geçirmek istiyoruz.
Irak, 2020 yılında çok önemli siyasi ve güvenlik gelişmelerine sahne oldu. 2020 yılı, Irak'ta Amerika terör devletinin işlediği korkunç bir cinayetle başladı. Amerika terör devleti, 3 Ocak 2020'de büyük bir cinayet işleyerek Bağdat havaalanına yakın bir noktada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve onlara eşlik eden bazı silah arkadaşlarına suikast düzenleyerek onları şehit düşürdü. Amerika Başkanı Donald Trump resmen bu suikastın emrini verdiğini ilan etti.
Bu cinayetin üzerinden Irak Parlamentosu 5 Ocak 2020'de düzenlediği oturumda Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmesini öngören bir kararı onayladı. Bundan başka 24 Ocak tarihinde yaklaşık 1 milyon Iraklı vatandaş da düzenledikleri büyük yürüyüşte Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmesini vurguladı. Öte yandan Amerika terör devletinin bu cinayeti üzerine Iraklı direniş gruplarının Amerikalı terörist askerlere karşı saldırıları arttı ve bazı Amerikalı terörist askerler öldürüldü. Bu gelişmelerin üzerine Amerika terör devleti Iraklı direniş gruplarına saldırı düzenlemek, Irak'taki bazı askeri üslerini kapatmak ve Irak'taki askerlerine yönelik tehditlere karşı koymak üzere Bağdat yönetimiyle yeniden müzakere etmek gibi 3 yolu izlemeye başladı.
Amerikalı terörist askerlerin Irak'ta boşalttıkları ilk üs Anbar eyaletinde Kaim üssüydü. Bu üs Mart ayından itibaren Iraklı güçlere devredildi. İkinci üs ise Ninive eyaletinin Musul kentinin güneyinde Kıyare üssüydü. Üçüncü üs de Kerkük'te K1 üssü oldu. Amerikalı teröristlerin boşalttığı dördüncü üs Anbar eyaletinde Habaniye üssüydü ki tamamen kapatıldı. Gerçi Amerikalılar askerlerinin çekildiğini ilan etti. Ancak boşaltılan üslerde bulunan askerler Taci, Aynul Esed ve Erbil'de El Harir gibi üslere taşındı.
Amerikalı yetkililer aynı zamanda askerlerini koronavirüs salgını yüzünden Irak'tan çektiklerini ileri sürdü. Sözde Uluslararası IŞİD Karşıtı İttifak'ın sözcüsü Miles Coggins Twitter hesabında şöyle yazdı. İttifak Güçleri Komutanlığı, ittifakın Irak'taki üslerini Irak Savunma Bakanlığı'na teslim ediyor ve Amerikalı yüzlerce asker ve müsteşar sağlık gerekçeleri nedeniyle Irak'ı sırf koronavirüsten korunmak üzere terk ediyor.
Buna karşı gözlemciler Amerika terör devleti Irak'taki bazı üslerine direnişin iki büyük komutanı Şehit Süleymani ve Şehit Mühendis cinayetinden sonra Amerikalı terörist askerlere yönelik artan tehditlerin üzerine boşaltmak zorunda kaldığını belirtti. Amerika terör devleti aynı zamanda Iraklı yetkililerle Amerikalı terörist askerlerin durumunu yeniden görüşmeyi gündeme getirdi. Nitekim söz konusu üsleri 10 ve 11 Haziran tarihinde düzenlenen müzakereleri etkilemek için boşalttılar.
Amerika terör devleti güdümlü bir karar çerçevesinde 10 ve 11 Haziran tarihlerinde Irak yönetimiyle müzakere etmeye başladı. Bilindiği üzere tekfirci IŞİD terör örgütü de 10 Haziran 2014'te Irak topraklarına karşı saldırıya geçerek Neynova eyaletinin merkezi Musul kentini işgal etmişti. Aslında Amerika terör devleti 10 ve 11 Haziran tarihlerini müzakere etmek üzere seçmekle Iraklı yetkililere Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmesi IŞİD tehdidini yeniden gündeme getireceği mesajı vermek istedi.
Bağdat ve Washington arasında bu müzakereler birkaç turda düzenlendi fakat hiçbir sonuca ulaşmadı ve sonunda Amerika Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı Amerika'ya yaptığı ziyareti sırasında Amerikalı askerlerin 3 yıl içinde Irak'tan çekileceklerini belirtti. Ancak bu karar Irak'ta geniş çaplı itirazlara yol açtı. Bazı Iraklı siyasi gruplar kararı kabul etmedi ve Amerikalı terörist askerlerin derhal Irak'tan çekilmesini talep etti.
Amerikalı yetkililer Eylül 2020'de de Bağdat'taki 42 hektarlık bir alanda bulunan büyük elçiliklerini kapatma tehdidini savurdu. Ancak bu tehdit hiçbir zaman uygulanmadı. Bu konuda bir yorumda bulunan Seyit Rıza Kazveni Garabi şöyle yazdı. Amerikalı yetkililer Irak'ta direniş gruplarının gücünü kısıtlamak için ağır baskı uyguluyor. Askeri açıdan Amerika'nın söz konusu gruplara uyguladığı baskı Washington'un istediği sonuca ulaşmadı. Dolayısıyla türlü yollara başvurarak bu grupların manevra gücünü kısıtlamaya çalışıyorlar.
Kasım 2020'ye gelindiğinde Amerikalı bazı terörist askerler Irak topraklarından çekildi. Ancak en az 2500 Amerikalı terörist askerin Irak'ta kalacağı açıklandı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise söz konusu Amerikalı askerlerin operasyon yapmayan askerlerden oluştuğunu ileri sürdü.
Amerikalı terörist askerlerin Irak'taki durumu ve Washington'la Bağdat ilişkilerinden başka, Irak'ta 2020 yılında bazı siyasi gelişmeler de söz konusuydu. Bu gelişmeler aslında 1 Aralık 2019 tarihinde ve eski Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak genelinde baş gösteren geniş çaplı planlı şiddet olaylarından sonra başladı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih 1 Şubat 2020'de Muhammed Tevfik Allavi'yi ülkenin yeni başbakanı olarak açıkladı. Allavi, Irak'ta yeni başbakan olarak 2 ay içinde birçok şahsiyet açıklanmasının ardından bu mevki için açıklandı. Fakat muhalefetin itirazları yüzünden hiçbiri yeni kabineyi kurmayacağına, bu kez Cumhurbaşkanı hiç kimseyi yeni kabineyi kurmakla görevlendirmeyerek bu sürece tepkisini ortaya koydu.
Öte yandan Muhammed Tevfik Alavi de bir ay uğraştıktan sonra yeni kabineyi kuramadı ve sonunda istifasını Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e sundu. Muhammed Tevfik Alavi istifa mektubunda bazı siyasi partilerin kendisine baskı uygulamalarını ve milli çıkarların yerine parti ve kişisel çıkarları ön planda tutmalarına gerekçe gösterdi.
Alavi'nin istifa etmesinin ardından Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih 17 Mart tarihinde Adnan Zulfi'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ancak Zulfi de yeni kabineyi kuramadı. En son Salih, istihbarat şefi Mustafa Kazimi'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Kazimi bu kez Iraklı siyasi grupların kendi aralarında konsensüsü ile Kazimi'nin başbakanlığını destekledi ve sonuçta Kazimi, Mayıs 2020'nin başlarında yeni kabineyi kurarak Irak parlamentosundan güven oyu almayı başardı.
Irak parlamentosunun Mustafa Kazimi kabinesine güven oyu vermesiyle birlikte pratikte Adil Abdülmehdi'nin başında bulunduğu geçici hükümetin dönemi de sona erdi ve Irak'ta yaklaşık 5 ay süren siyasi çıkmaz aşıldı. Ancak buna karşın Iraklı bazı siyasi gruplar ve en başlarında Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devlet İttifakı Kazimi'nin güven oyu aradığı parlamento oturumuna katılmamayı tercih etti. Irak parlamentosunda 329 milletvekilinden 266 parlamenter katılırken 63 milletvekili katılmadı.
Mustafa Kazimi kabinesi ise iktidarı devraldıktan sonra koronavirüs salgını, Amerika ile güvenlik müzakereleri, iktisadi sorunlar, tekfirci IŞİD terör örgütünün kalıntıları ile mücadele ve ayrıca erken seçim düzenlemek gibi önemli meselelere karşı karşıyaydı. Kazimi'nin koronavirüs salgını ile mücadelede, Amerika ile müzakerelerde ve iktisadi sorunlara çözüm getirmekte pek başarılı olamadı. Irak'ta tekfirci IŞİD terör örgütünün kalıntıları ile mücadeleyi ise Irak ordusu ve Haçlı Şabi hareketi yürüttü. Irak'ta erken seçimlere gelince, Kazimi yönetimi 6 Haziran 2020 tarihini erken seçimlerin düzenleneceği tarih olarak açıkladı. 2020 yılının sonuna yaklaşırken Iraklı gruplar parlamentonun erken seçimini olumlu karşılamaya başladı ve hatta Sadr hareketi bu seçimleri kazanan taraf olacağını ilan etti. Buna göre Irak'ta 2020'nin ortasında düzenlenmesi beklenen erken seçimlerin bu ülkenin en önemli siyasi meselesi olacağından söz ediliyor.
Irak'ta 2020 yılında yaşanan siyasi gelişmelerden biri, Bağdat yönetiminin Suud rejimiyle ilişkilerini geliştirmeye sıcak bakmaya başlaması oldu. Irak'ta Mustafa Kazım'ı iktidarın iş başına geldikten sonra, gerçi Riyad'a yaz aylarında yapmak istediği ziyareti gerçekleşmedi, ancak imareler Bağdat ve Riyad'ın ikili ilişkilerini geliştirmek üzere büyük istekleri söz konusu olduğunu gösteriyordu. Irak ve Suudi Arabistan yönetimleri 14 Ekim 2020'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi rejiminin Irak'ta yatırım yapma meselesini masaya yatırdı. Oturumda Suudi Arabistan'ın Irak'ta çeşitli projelerde 2.9 milyar dolar yatırım yapması kararlaştırıldı.
Kasım 2020'de Suudi rejiminden bir heyet, Irak-Suudi Arabistan Koordinasyon Şurası'nı temsilen Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, 11 Kasım tarihinde telekonferans yöntemiyle düzenledikleri bir oturumda iki ülke arasında 9 maddelik bir anlaşmayı imzaladı. Bundan başka Irak ve Suudi Arabistan arasında önemli bir sınır kapısı olan Arar sınır kapısı da 30 yıl sonra yeniden açıldı. Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Majed Kasbi ise 7 Aralık 2020 tarihinde Suudi Arabistanlı bir grup iş adamı ve girişimciden oluşan bir heyet başkanlığında Bağdat'a gitti.
Iraklı heyeti Riyad'a yaptığı ziyaretin ardından Bağdat yönetiminin Suudi rejimine toprak verme meselesi gündeme geldi. Bazı raporlara göre Bağdat yönetimi Irak'ın batısı ve güneyinde bazı arazileri yatırım yapmak üzere Suudi Arabistan rejimine devretti. Bu arazilerin Kerbela, Müsenni, Necef, Anbar ve Basra eyaletlerinde yer aldığı açıklandı. Gerçi Iraklı bazı gruplar Suudi rejiminin Irak'ta yapacağı iktisadi yatırımları olumlu karşıladı. Ancak birçok siyasi grup ve halk kesimleri ve özellikle akademik çevreler Suudi rejiminin Irak'ta yatırım yapması ve Bağdat ile Riyad arasındaki ilişkilerin gelişmesine kötümser baktığı da belirtilmelidir.
Iraklı muhalifler Suud rejimi ile bu gibi ilişkilerin Irak çıkarlarını temin etmeyeceği gibi bu ülkeye yönelik ciddi tehdit oluşturacağını savunuyor. Muhalifler Suud rejimi Irak'ta son 20 küsur yılda yaşanan güvensizlik olaylarında önemli rol ifa ettiğini belirtiyor. Gerçekte Suud rejimi son yıllarda Irak topraklarına 15 bin kadar intihar eylemcisini sızdırdı. Irak güvenlik yetkilileri 5 bin kadar Suudi teröristin Irak'ta bomba yüklü araçlar veya intihar yelekleriyle terör saldırıları düzenlediklerini, bu saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, hali hazırda çok sayıda Suudi teröristin Nasiriye hapishanesinde yattığını belirtiyor. Üstelik Suud rejimi bu cinayetleri için şimdiye kadar ne özür diledi ne de kurban ailelerine tazminat ödedi. Ve tüm bunlar bir yana bu rejim Irak'ta sapkın ve muhalif akımlarla irtibatını da korumaya devam ediyor ve böylece Irak'ta şiddet olaylarını körüklemeye devam ediyor.
Öte yandan Suud rejiminin yatırım yapmak istediği coğrafyada büyük önem arz ediyor. Suudi Arabistan ve Irak arasında 800 kilometre ortak sınır bulunuyor. Suudi rejiminin yatırım yapmak istediği Anbar ve Müsenna eyaletleri Suudi Arabistan sınırında yer alıyor. Öte yandan Necef, Kerbela ve Basra, Irak'ta Şia Müslümanların çoğunlukta bulunduğu en önemli dini kentlerden sayılmaktadır. Bu eyaletlerin seçilmesi de Irak halkının Suudi rejimine olan güvensizlik duygusunu daha da arttırıyor ve Riyad rejimi Irak'taki siyasi ve güvenlik hedeflerini ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istediğini ve hatta Irak'ta IŞİD tehdidini yeniden gündeme getirebileceğini gösteriyor. Iraklı muhalifler ayrıca Suud rejimi iktisadi yatırımları kullanarak Irak'tan nüfuzunu artırmak ve Bağdat ile Tahran ilişkilerini tahrip etmek ve özellikle bölgede Irak ve Suriye'nin direniş ekseni etrafında birleşmelerine mani olmak istediğini kaydediyor.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında Irak'ta yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli yeni programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız.
Şimdi birlikte programımızın 25. bölümünü sizlere aktaracağız.
Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizi Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin için gözyaşı dökmekle ilgili rivayetlerin içinde sürekli vurgulanan bir nokta ile ilgili akıllara gelen sorunun cevabını paylaşmak istiyoruz. Bu rivayetlerde İmam Hüseyin aleyhisselam için gözyaşı dökmek ve yas tutmak büyük sevabı olduğu ve hatta bu amel insanın tüm günahlarının silinmesine vesile olduğu vurgulanıyor. Burada akla gelen soru ise, acaba günahların tümü bağışlanır mı? Bu bağışlama tüm günahları kapsar mı sorusudur.
Şii alimlerin büyük muhaddisi Şeyh Seduk, Rayyan bin Şabib'in muteber bir belgeye dayanarak İmam Rıza Aleyhisselam'a şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Şabib oğlu, eğer bir şey için ağlayacaksan, o zaman Hüseyin bin Ali Aleyhisselam için ağla. Zira onu bir koç gibi kurban kestiler. Ey Şabib oğlu, eğer İmam Hüseyin aleyhisselam için ağlar ve gözyaşı yüzüne akarsa, Hak Teala senin tüm küçük büyük günahlarını bağışlar, ister az olsun, ister çok.
İmam Rıza aleyhisselam bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Kim bizim musibeti hatırlar ve bize reva görülen zulümler için ağlarsa, kıyamet gününde bizimle aynı derecede olur ve kim bizim musibeti yad ederek ağlar ve ağlatırsa, herkesin ağladığı günde gözleri ağlamaz ve kim bizim adımız anılan bir mecliste oturursa, gönüllerin öldüğü günde onun gönlü ölmez. Bu arada gündeme getirilen bir soru, acaba İmam Hüseyin aleyhisselam için ağlamak, günahların silinmesine vesile olur mu sorusudur.
İslam dininde sevabı olan her amelin yerine getirilmesinin bir maslahatı ve hikmeti söz konusudur. Masum imamların yaz meclisleri düzenlenmesine vurgu yapmalarının sırrı, ağlamanın zati faydasıdır. Ağlamak cismi ve ruhi birçok tesiri vardır ve insan ruhunun arınması ve hafiflemesinde çok etkilidir. Günümüzde beşeri bilimde az ağlayan insanlar içindeki gam ve kederi üzerinden atamadığını ve içindeki düğümleri çözemediğini ve sonuçta cismi ve ruhi açıdan da dengeli ve sağlıklı olmadığını ispat etmiştir. Ağlamak insanın içinde biriken ukdelerin baskısını hafifletir ve birçok ruhi acıya da merhem olur. Gerçekte gözyaşı kritik durumlarda insanda ruhi denge sağlayan bir etkendir.
Ağlamanın bu zati özelliği yüzünden Hazreti Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'un hicranında uzun yıllar ağladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim'in vefatına üzülerek ağladı. O Hazret sahabeden bazıları ve yine amcası Hazreti Hamza'nın şehadeti içinde ağladı ve Medineli kadınlardan da amcası Hamza için ağlamalarını istedi. Yine Hazreti Fatıma sallallahu aleyha babası Allah Resulü'nün yürekleri yakan vefatından sonra gece gündüz gözyaşı döktü. İmam Seccad aleyhisselam ise babası İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının şehadetini yıllarca ağladı.
Gerçi ağlamanın insan ruhunu arıtması ve geliştirmesi üzerindeki etkisi inkar edilemez. Ancak bu konu masum imamların bu kadar İmam Hüseyin aleyhisselam için ağlamaya vurgu yapmaları ve bol sevapları vaat etmelerinin sebebi de olamaz. Nitekim kim bu bağlamda bize ulaşan İslami rivayetleri okuyacak olursa bu vurgu daha önemli bir amaç için yapıldığını anlayacaktır.
Masum imamlardan rivayet kitaplarında yazılan hadislerde şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutmak ve gözyaşı dökmek için birçok sevaptan söz edilmiştir. Örneğin İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmakta. Dedem İmam Hüseyin aleyhisselam için ağlayan insan, anasından doğduğu günkü gibi tüm günahlardan arınarak yerinden kalkar. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Allah-u Teala Hüseyin İbni Ali aleyhisselam için ağlayana azap vermekten utanır. Burada hatırlatılması gereken nokta Ehl-i Beyt'in yas tutmaya vurgu yapmasıdır. Ve yas tutmaktan maksat, bu büyük insanların anısını yaşatan her türlü ameldir. Buna göre roza okumak, kursağa vurmak veya konuşma yapmak, her biri yas tutma anlamına gelirken, gözyaşı dökmek de yas tutma mıstaklarından biridir.
Bu arada İmam Hüseyin aleyhisselam için gözyaşı dökmek, günahların bağışlanmasına vesile olması, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın Hristiyanların günahlarının kefareti olduğu ve çarmıha gerildiği için tüm Hristiyanların günahları bağışlandığı inancı ile karıştırılmaması gerekir. Zira bu iddia İslam dini ve İmam Hüseyin aleyhisselamın zulüm ve fesada karşı kıyamının ruhu ile bağdaşmadığı gibi Allah Teala'nın adaletini de reddeder.
Gerçekte Ehl-i Beyt fertlerinden İmam Hüseyin aleyhisselam için ağlamanın sevabı ile ilgili gelen rivayetler, Ehl-i Beyt'in söylemek istediği şey sadece gözyaşı dökmek olmadığını ve esas amaç İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının anısını yaşatmak olduğu hatırlatılır. İslam dünyasının büyük filozofu ve düşünürü Şehit Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle buyuruyor. Hüseyin İbni Ali aleyhisselam insanlara gayret dersi verdi, sabır dersi verdi, zorluklara ve musibetlere karşı direniş dersi verdi. Hüseyin İbni Ali aleyhisselam İslam'a yeni bir ruh kazandırdı. Bunlar Müslümanlar için büyük derslerdi. Dolayısıyla o Hazretin adını ve yadını yaşatmak, verdiği dersleri ve düşüncelerini yaşatmaktır ve İslam peygamberinin Hüseyin kurtuluş gemisi ve hidayetin parlayan ışığıdır güzel cümlesinin anlamıdır.
Gerçekte bu değerleri ve gerçekleştirilen hamasetleri yaşatmanın en güzel yolu yas tutmak ve ağlamaktır. Bizler her zaman İmam Hüseyin aleyhisselama muhtacız. onun modelini ve yolunu izlemeye muhtacız. Böylece o Hazretin yaşadığı döneme benzer şartlar oluşursa kıyam etmeli ve canımızı ve malımızı feda etmeliyiz. Yaz merasimleri düzenlemek ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının hamasetlerine ve kahramanlıklarına yaşatmak, o Hazretin aşıklarına şecaat ve hak taleplik ruhunu aşılar ve bu anlayış İslami topluma da intikal eder ve sonuçta Müslümanlar her türlü zulme karşı direnir ve hakkı savunur ve bu uğurda her şeyini de feda eder.
İmam Hümeyni'nin belirttiği üzere sırf ağlamak bir işe yaramaz. İnsan ne zaman gönlü Kerbela'ya bağlanırsa, ne zaman İmam Hüseyin aleyhisselam aşkı ona galip gelirse, ne zaman gözyaşı döküp tevbe eder ve İmam Hüseyin aleyhisselam ordusunun saflarında yer alıp nefsin ve toplumun Yezidlilerine karşı kıyam ederek imama itaat ederse, işte o zaman sıradan günahları hele dursun, hatta imamın yolunu kesen hür olsa bile bağışlanır.
Ehl-i Beyt'in bize İmam Hüseyin aleyhisselam için gözyaşı dökmemizi ve o hazreti için yaz merasimleri düzenlememizi tavsiye etmesinin amacı, Hüseyin bin Ali'nin ruhundan bir demetin bizim ruhumuza yansımasıdır. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselam için gözyaşı döküyorsak, bu ruhumuzu onun ruhu ile aynı yönde yapmak için olmalıdır. Böylece onun himmeti, onun gayreti, onun hürriyeti, onun imanı, onun takvası ve onun şecaatinden bizlere bize yansıması için olmalıdır. Evet, eğer böyle bir gözyaşı gözümüzden akarsa değerlidir. Rivayetlere göre eğer bu gözyaşı bir sinek kanadı kadar olsa bile dünya kadar değeri vardır ve bu gözyaşı rivayetlerde tavsiye edilen gözyaşıdır. Bu gözyaşı bizi değiştirmeli ve imama itaat ettirmeli ve onun yolunu izletmelidir.
Dolayısıyla bu gözyaşları ve yas tutmalarının amacı İmam Hüseyin aleyhisselamın yadını ve anısını yaşatmaktır. Ki bu da kemale doğru ilerlememize ve o hazretin nuru ile hidayete ermemize vesile olur. Nice insan vardır, şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yas merasimlerine katılmış ve gözyaşı dökmüş ve sonuçta yaşamları değişmiş ve derin bir değişim yaşamıştır. Ki bu da ancak İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarına gözyaşı dökmekle gerçekleşmiştir.
Evet, elimizden geldiği kadar İmam Hüseyin aleyhisselamı yad etmeli ve Allah Teala'dan bugünlerde bize en iyi nimetlerine inayet etmesine niyaz etmeliyiz. İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yaz merasimleri ve gözyaşı dökmenin tesiri ve bereketi özellikle müminlerin imanını güçlendirmekte etkilidir ve düşman da zaten bundan korkmaktadır ve bu yüzden yaz merasimleri ve gözyaşı olmaması ve sonuçta da Şia Müslümanların şehadet taleplik ruhu ve zulüm ve küfre karşı kıyam etme iradesi olmamasını arz etmektedir.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran ve Rusya parlamento ilişkilerinin artırılmasına vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Amerika'nın İran'ın korona aşısı alımını bankacılık işlemleriyle engellediğini belirtti. Dünya Şii Araştırmalar Meclisi, bilim ve eğitim kurumlarına yaptırımın küresel emperyalizmin yalanlarının belgesi olduğunu söyledi. Amerika Enerji Bakanı, Washington'un İran'a maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas, Irakçı hayali görüşmelerden bahsedenlere tepki gösterdi. Eko, Ulaştırma Bakanları COVID-19'un etkilerinin azaltılmasını görüştü. İran 53 ülkeye safran ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Amerika'nın Türkiye yaptırım kararını üzücü olduğunu belirtti. CHP Amerika yaptırımlarına tepki gösterdi ve şiddetle kınıyoruz dedi. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı. İsrail'li askeri uzmanı Hizbullah ile herhangi bir savaş veya çatışma konusuna uyarıda bulundu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen'e acil mali yardım çağrısında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.